Ayrım 43.
İşte ahlaki sosyalizm burada. Bu insanları mutluluğu aramaya götürecek. Bu da, mutluluk da pazar yerinin tanrılarından biridir. Fakat o, insanların birbirlerini sevmelerini destekleyecek. Avını kemiren vahşi bir hayvan mutludur. Fakat ancak insanlar sevebilir. Bu insanın erişeceği en yüksek başarıdır. Oleg kesin bir şekilde ısrar etti. Hayır, bana yalnızca mutluluğu bırak. Bırak mutlu olayım. Ölmeden önce birkaç ay mutlu olayım yeter. Yoksa hepsinin canı cehenneme. Şulubin ısrar etti. Mutluluk bir seraptır. Kendisini zorlayarak konuşuyordu. Rengi iyice uçmuştu. Beni al. Çocuklarımı yetiştirmiştim. Mutluydum. Ve onlar ruhumun üzerine tükürdüler. Halbuki ben mutluluk uğruna içlerinde gerçeğin bulunduğu kitapları yaktım. Bu gelecekteki kuşakların mutluluğuyla daha da ilgili. Bunu kim önceden kestirebilir? Bu gelecekteki kuşaklarla kim konuşmuş? Onların başka hangi tanrıların önünde eğileceklerini kim bilebilir? Yüzyıllar boyunca mutluluk fikirleri o kadar çok değişikliğe uğramış ki artık buna daha önceden nasıl hazırlanılması gerektiğini kestirmek elde değil. Beyaz ekmek ayaklarımızın altında çiğneyeceğimiz kadar bol olsa, sütle boğulsak bu yine de bizi mutlu etmez. Fakat eğer hissemize düşen o azıcık yiyeceği paylaşırsak hemen şimdi mutlu olabiliriz. Eğer yalnızca mutluluğu ve gelişmeyi düşünürsek dünyayı sersemce doldurur ve korkutucu bir toplum yaratırız. Biliyor musun, kendimi iyi hissetmiyorum. En iyisi gidip yatayım. Oleg Shulubin'in zaten yorgun olan yüzünün bir ölününki kadar renksizleştiğini fark etmemişti. Haydi Alexey Filipovich, haydi. İzin ver de sana yardım edeyim. Shulubin'in oturduğu yerden kalkması kolay değildi. Topallaya topallaya ağır ağır ilerlediler. Baharın bütün hafifliği etraflarını sarmıştı. Hiçbir şeyin ağırlığı yoktu sanki. Fakat her ikisini de yer çekimi yakalamıştı. Kemikleri ve bunların üzerindeki az et, elbiseleri ve ayaklarındakiler, hatta üzerlerine dökülen güneş ışınları bile omuzlarına bir yük gibi biniyor, onları ağırlaştırıyordu. Sessiz sedasız yürüdüler, konuşmaktan yorulmuşlardı. Yalnız artık binanın gölgesi düşmüş olan kanser koğuşunun kapısında Oleg'e dayanmış olan Shulubin başını kaldırarak kavaklara, gözüken o neşeli gök parçasına baktı. ''Bıçağın altında ölmeyeyim de'' dedi. ''Korkunç bir şey bu. Ne kadar uzun yaşamış olursan ol, nasıl köpekçe bir hayat sürersen sür, yine de istiyorsun ki.'' Hole girdiler. Kokular ve pis hava onlara saldırdı adeta. Ağır ağır her basamakta durarak büyük merdiveni tırmandılar. Oleg sordu. Dinle, bütün bunları yaltaklandığın ve döndüğün o 25 yılda mı düşündün? Evet, döndüm ve düşünmeye devam ettim. Gitgide halsizleşen Shulubin ifadesiz bir sesle boş boş cevap vermişti. Kitapları ocağa attım ve düşünceleri kafamda evirip çevirdim. Bunu neden yapmayacaktım? O işkence ve ihanet karşılığı. Hiç olmazsa biraz düşünmeye hak kazanmamış mıydım? 32. Bölüm. Donsova çok iyi, içini dışını, girdisini çıktısını bildiği bir şeyin nasıl tamamıyla yeni bir yabancı hal alıp değiştiğini bir türlü anlayamıyordu. 30 yıldır başkalarının hastalıklarıyla uğraşıyordu. Röntgen ekranının başında tam 20 yılını geçirmişti. Ekran incelemiş, röntgen filmlerini incelemiş, o ıstırap ve yalvarış dolu gözleri incelemiş, bütün bunları yorumlamıştı. Analizleri karşılaştırmış, kitapları karıştırmış, makaleler yazmış, meslektaşlarıyla tartışmış, hastalarla münakaşa etmiş, böylece tecrübesi artmış, görüşleri daha da kesinlik kazanmıştı. Hastalıkların nedenlerini arama, bilimi ve patogenezis, belirtiler, teşhis, hastalığın seyri, tedavi, önleyici tedbirler ve prognoz vardı. Fakat karşı koyma, hastalarının karşı koymaları, şüphe ve korkuları, doktorun sempatisini uyandıran insanca zayıflıklar olmakla beraber bunlara tıp kitaplarında rastlanmıyordu. O zamana kadar bütün insan vücutları aynı biçimde tanımlanırdı. Bir tek anatomi atlası onları gösteriyordu. Hayati işlerin fizyolojisiyle hislerin fizyolojisi aynı tarzı. O tamamıyla güvene layık kitaplar, normal olan her şeyi ve normalden bir sapma sayılan her şeyi mantıklı bir dille açıklamaktalardı. Sonra birdenbire birkaç gün içerisinde kendi vücudu bu büyük ve ahenkli sistemden yuvarlanmış, sert toprağa çarparak içi organ dolu bir çuval olduğu gerçeğini ortaya koymuştu. Üstelik bu organlardan hepsi de her an hastalanıp feryada başlayabilirdi. Birkaç gün içerisinde her şey alt üst olmuştu. Bildiği ve incelediği elemanlardan meydana gelen şey korkutucu bir terra incognito halini almıştı. Oğlu küçük bir çocukken Don Sava onunla birlikte resimlere bakmıştı. Çaydanlık, kaşık, iskemle gibi en bildik ev eşyasının alışılmamış bir açıdan resimleri yapıldığı zaman bunlar tanınmayacak bir hal alıyorlardı. Kadın şimdi de kendi hastalığının seyrini ve tedavideki yerini aynı şekilde tanıyamıyordu. Şimdi tedavideki akıllı, tecrübeli, önderlik eden güç değil de bu kuvvetin mantıksız, hareketsiz hedefi olacaktı. Hastalığın varlığını ilk defa itiraf edişi bir karıncaymışçasına iyice ezmişti. Hastalığa ilk alışışı dayanılacak gibi değildi. Bütün dünya tersine dönmüştü. Bütün düzen alt üst olmuştu. Daha ölmemişti ama kocasından, oğlundan, kızından, torunundan ve işinden ayrılması gerekiyordu. Halbuki şimdi bu başının üzerinde gürleyecek, bütün vücudunda yankılanacaktı. Bir gün içerisinde hayatını yapan her şeyi bir kenara bırakmak zorunda kalmıştı. Ondan sonra da uçuk yeşil bir gölge gibi uzun zaman doğrudan doğruya ölüme mi gittiğini yoksa hayata mı döneceğini bilmeden bir sürü işkenceye göğüs gerecekti. Hayatı, lüksü, neşesi ve eğlenmesi olmayan bir iş ve dert, iş ve dert dizisi gibi gözükmüştü. Fakat bu hayat ona o kadar güzel ve istenilir bir şey gibi geliyordu ki, bundan ayrılmak imkansızdı. Bunun düşüncesi bile onun ıstırapla yakınmasının nedeniydi. Bütün pazar ona pazar gibi gözükmemişti. Bu onun için ertesi gün yapılacak olan röntgen muayenesine kendi kendisini hazırlamaktan başka bir şey değildi. Kararlaştırdıkları gibi pazartesi günü saat 8'i çeyrek geçe Dormidon Tikonoviç, Vera Gangard ve hastaneden biri daha röntgen odasının ışıklarını söndürerek cihazı karanlıkta ayarlamaya başladılar. Ludmila Afanasyevna soyunarak ekranın arkasına geçti. Hademe'nin elinden baryum karışımı dolu olan ilk bardağı alırken bunun bir kısmını beceriksizce döktü. Lastik eldivenleriyle bir süre karna bastırmış olduğu eli titriyordu şimdi. O birlik işlemleri tekrarladılar. Yoklama, bastırma, döndürme, kollarını kaldırtma, nefesini tutturtma. Apereyi yatık duruma getirerek Don Sova'yı masaya yatırdılar ve muhtelif açılardan röntgen filmlerini aldılar. Ondan sonra kontrast yapacak olan karışımın sindirim sisteminde daha aşağıya inmesi için zaman geçmesi şarttı. Röntgen cihazının boş durmasına izin verilemezdi tabii. Onlar beklerlerken nöbette olan doktor kendi her zamanki hastalarını aldı. Ludmila Afanasyevna ona yardım etmek için oturdu da. Fakat kafasını bu işe veremiyordu. Yardım edecek durumda değildi. Tekrar ekranın arkasında durarak baryumu içmesi ve filmin alınması için masaya yatması zamanı geldi. Muayene her zamanki gibi sadece zaman zaman doktorun kısa emirleriyle bozulan o ciddi sessizlikte yapılmadı. Orezchenkov muayene boyunca genç asistanlarına Ludmila Afanasyevna'ya takıldı durdu. Hatta kendi kendisiyle bile alay etti. Onlara öğrenciyken doğru dürüst hareket etmediği için o zaman yeni olan Moskova Sanat Tiyatrosu'ndan nasıl atıldığını anlattı. Tolstoy'un Karanlığın Kudreti eserinin galası yapılıyordu. Sahnede Akim öyle tabii bir şekilde sümkürmüş, bacağındaki dolakları öyle olağan bir tavırla çözmüştü ki Dormidont'la arkadaşları şşt şşt diye aktörü protestoya başlamışlardı. Doktor ondan sonra sanat tiyatrosuna her gidişinde kendisini tanıyarak tekrar dışarı atacaklarından korktuğunu söyledi. Sessiz muayene dakikalarının aralarındaki duraklamaların daha az sıkıcı olmaları için hepsi daha fazla konuşmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen Don Sova, Gangart'ın konuşmak için kendisini zorladığını, boğazının kurumuş olduğunu sezdi. Gangart'ı bunu kaçırmayacak kadar iyi tanıyordu. Fakat Ludmila Afanasyevna şunu istiyordu. Baryum karışımını içtikten sonra tekrar ağzını silerken tekrar açıkladı. Hasta her şeyi bilmemelidir. Ben hep böyle düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Bu meseleyi aranızda konuşmanız gerekince ben odadan çıkacağım. Diğerleri bunu kabul ettiler ve Ludmila Afanasyevna odadan çıktı. Röntgen laboratuvarında çalışanlarla ya da vakaların tarihçeleriyle uğraşarak oyalanmaya çalıştı. Yapılacak bir sürü şey vardı. Fakat kadın kafasını bunlara veremiyordu. Sonra kendisini geri çağırdılar. Kadın kalbi çarparak odaya gitti. Onu müjdeyle karşılayacaklarını, Verushka Gangart'ın sevinçle boynuna sarılarak kendisini kutlayacaklarını umuyordu. Fakat bunların hiçbiri de olmadı. Kendisine tekrar şu tarafa ya da bu tarafa dönmesi için emirler, talimatlar verildi. Onu yine muayene ettiler. Ludmilla Afanasyevna verilen emirlere uyarken bunları düşünemiyor, onların açıklamasını bulmaya da çalışmıyordu. Fakat buna rağmen bir keresinde "Yaptıklarınızdan neyi aradığınızı anladım" diye ağzından kaçırdı. Onların mide veya 12 parmak bağırsağında değil de yemek borusunda tümör olduğundan şüphelendiklerini düşünüyordu. Ameliyatı güç bir tümördü bu. O zaman göğüs boşluğunun kısmen açılması gerekirdi. Orestchenkov karanlıkta gümbür dedi. "Ey Luyudochka, durumun erkenden teşhis edilmesini istiyorsun ama şimdi de metotlarımızı beğenmiyorsun. 3 ay beklemeyi tercih mi ederdin? O zaman durumu hemen teşhis etmek kolaylaşırdı." "Hayır, teşekkür ederim." Günün sonuna doğru çektikleri büyük röntgen filmine bakmayı istemedi. O her zamanki erkeksi, kesin tavırlarını kaybetmişti. Tavandan süzülen parlak ışığın altında sakin bir tavırla oturmuş, Orestchenkov'un muayeneyi sona erdirecek olan sözlerini bekliyordu. Sözler söylenecek, karar bildirilecekti. Fakat teşhis açıklanmayacaktı. Orestchenkov iyi kalplilikle konuşmayı uzatmaya çalıştı. Muhterem meslektaşım, şöhretlerimizin her birinin düşünceleri birbirinden farklı. Fakat eğik kaşlarının altından kadının üzüntü ve umutsuzluğunu seyrediyordu. İnsan ciddi, azimli Donsova'dan bu sınavda daha güçlü davranmasını beklerdi. Kadının birdenbire yumuşaması, Orestchenkov'un modern insanın ölüm karşısında aciz olduğu, onunla karşılaşacak bir tek silahı bulunmadığı düşüncesini destekliyordu. Donsova gülmek için kendisini zorladı. "İçinizden hanginiz en fazla kötümsersiniz?" Bunun Orestchenkov olmadığını umuyordu. "Kötümser senin kızların. Onları nasıl yetiştirmiş olduğunu görüyorsun ya. Fakat ben her şeye daha iyi bir açıdan bakıyorum. Dudaklarının kenarı ufak fakat çok merhametli bir kıvrım meydana getirdi." Gangart sanki kendi kaderi kararlaştırılıyormuş gibi uçuk bir yüzle oturuyordu. "Teşekkür ederim." Donsova birazcık rahatlamıştı. "Ve şimdi ne olacak?" Hastalar kaç defa bu kısa süre içinde onun kararını beklemişlerdi. Bu karar daima bilim ve istatistiklere dayanırdı. Buna mantıkla erişilir ve üstelik tekrar tekrar da kontrol edilirdi. Fakat şimdi bu sürenin dehşetlerle dolu bir kazandan farksız olduğu anlaşılıyordu. Orestchenkov onu yatıştırmak ister gibi, "Eh Luydochka," dedi. "Bu adil bir dünya değil. Eğer sen bizden biri olmasaydın, seni şimdi ikinci bir teşhisle birlikte operatörlere teslim ederdik. Onlar da seni kesip biçerlerdi. Tabii o arada bir şeyde dilim haline kesip çıkarıverirlerdi. Göğüs boşluğunu açtıkları zaman hatıra almadan edemeyen o zavallıları bilirsin. Bakmak için vücudunu açarlardı ve biz de o zaman içimizden hangimizin haklı olduğunu anlardık. Fakat sen bizden birisin. Moskova'daki radyoloji enstitüsünde de Lenochka'mızla Sertosa'mız var. Onun için şöyle bir karar verdik. Oraya gider misin ha? Göndereceğimiz raporu okur ve seni muayene ederler. O zaman karar vermek için daha fazla düşünebiliriz. Eğer ameliyat yapılacaksa onlar bunu daha iyi başarırlar. Genel olarak böylesi daha iyi olur, öyle değil mi? Eğer ameliyat yapılacaksa demişti. Acaba ameliyat yapılmasına ihtiyaç kalmaması ihtimali olduğunu mu söylemeye çalışıyordu? Ya da hayır bu, hayır daha kötü. Donsova tahmin etti. Yani ameliyat o kadar karışık ki bunun burada yapılmasını istiyor musun? Orestchenkov kaşlarını çatarak bağırdı. Hayır, hayır ne münasebet. Sözlerimde açıkladığımdan daha başka anlamlar bulmaya çalışma. Biz sadece kendi, neydi o kelime, force... Sadece nüfusumuzu kullanıyoruz. Böylece senin için her şeyin en iyisi sağlanacak. Eğer bana inanmıyorsan al filmi de kendin bak. Filmi masaya fırlattı. Bu ne kadar kolay olurdu, uzanıp kendi teşhisini koymak. Hayır, hayır. Donsova filme bakmayarak başını çevirdi. Bunu istemiyorum. Böylece karar verildi. Genel direktörle konuştular. Donsova, Mahalli Halk Sağlığı Bakanlığı'na gitti. Açıklamaları imkansız bir şekilde orada işler hiç geciktirilmedi. Ona hastalık izni verdiler ve Moskova Enstitüsü'ne kadını kabul etmeleri için bir dilekçe yazdılar. Birdenbire Donsova'yı 20 yıldır çalıştığı bu şehirde tutacak hiçbir şey kalmamış gibiydi. Donsova sancılarını herkesten sakladığı zaman, bunu bir tek kişiye söylediği an bütün muamelenin karşı konulamayacak bir şekilde yerine getirileceğini ve kendisinin de artık bunu kontrol edemeyeceğini biliyordu. O kadar kuvvetli, ezeli olan o devamlı hayat bağları kopuk parçalanmıştı. Hem de birkaç gün değil, birkaç saat içerisinde. Hem hastanede hem evde tek yerine başkası geçirilemeyecek bir insandı. Ama işte yerini almışlardı bile. Toprağa sıkı sıkı bağlı olmamıza karşılık daima rüzgarın insafına kalırız. Artık onu tutacak ne vardı? Çarşamba günü Gangard'la birlikte koğuşları son defa dolaştı ve röntgen kısmını kadına devretti. Dolaşmaya sabah başladılar ve buna hemen hemen yemek zamanı gelinceye kadar devam ettiler. Donsova Gangard'a çok güveniyordu. Gangard hastaları Donsova kadar iyi tanıyordu. Fakat Ludmila Afanasyevna koğuşları dolaşmaya başladığı zaman bir aya kadar dönemeyeceğini biliyordu. Belki hiçbir zaman dönemeyecekti. Kadın bu dolaşma başlar başlamaz işlerini mümkün olduğu kadar çabuk devretmek, son kağıtları imzalamak ve eve dönmeye hazırlanmak konusunda verdiği eski karardan vazgeçti. Her şeyi despotçasına, idareye öylesine alışmıştı ki en aşağı bir aylık prognozu kafasında hazırlamadıkça hastalığın nasıl gelişeceğine, daha nasıl bir tedaviye ihtiyaç olacağına ve ne gibi acil tedbirler alınmak zorunda kalınacağına karar vermedikçe bir tek hastanın bile yanından uzaklaşamayacaktı. Donsova günlerden beri ilk defa duyduğu o eski ilgiye ve acılı bir şekilde düşünme yeteneğine kavuştu. Bu biraz neşelenmesine sebep oldu. Koğuşları hemen hemen o eski canlılığıyla dolaştı. Orada geçirdiği o karma karışık son günlerde ilk rahatlık anları oldu bunlar. Buna rağmen koğuşları sanki bir doktor olarak elinden yetkileri alınmış, Allah'tan henüz hastaları açıklanmamış affedilmeyecek bir hareketi yüzünden meslekten atılmış gibi dolaştı. Hastaları sahte bir ciddiyet havasıyla muayene etti. Tavsiyelerde bulundu, emirler verdi, adamlara baktı. Fakat için için buzdan parmaklar bel kemiğinde bir aşağı bir yukarı dolaşırlarken o da artık bundan sonra başkaları adına ölüm kalım konusunda hüküm veremeyeceğini hissediyordu. Birkaç gün sonra kendisi de aynı acizlikle, aynı sersemlikle bir hastanenin karyolasında yatacak, görünüşe aldırmayarak kendisinden daha yaşlı ve tecrübeli kimselerin vereceği hükmü öğrenmek için bekleyecekti. O sancıdan korkacaktı. Belki yanlış hastaneye girdiğini düşünerek pişmanlık duyacaktı. Belki doğru tedavi yapıldığından kuşkulanacaktı ve mutluluğun doruğuymuş gibi hastane pijamalarını çıkarma ve geceleri eve gitme hakkının hayalini kuracaktı. Bütün bunlar Donsova'nın kafasına üşüştü ve onun yine her zamanki gibi açık seçik mantık yürütmesine engel oldu. Vera Kornilievna bu bedel karşılığı istemediği, hatta aslında hiç istemediği bu yükü neşesizce yüklendi. Ludmila Afanasyevna'yı anne diye çağırırlardı. Vera için boş bir söz değildi bu. Üçü arasından en kötümser teşhisi Vera koymuştu. Genç kadın Ludmila Afanasyevna'nın çok tehlikeli bir ameliyatla karşı karşıya olduğunu düşünüyordu. Kronik radyasyon hastalığı yüzünden bünyesi zayıflamış olan Donsova'nın bu ameliyattan sağ çıkmaması ihtimali de vardı. Vera bugün Donsova'nın yanından yürüyor ve bunun son defa olup olmadığını düşünüyordu. Belki de yıllarca bu yatakların arasında yürümek zorunda kalacak ve her gün kalbinde sızıyla kendini doktor yapan bu kadını düşünecekti. Usulca gözünden akan bir damla yaşı sildi. Fakat bugün her zamankinden daha da durulukla her şeyi önceden tahmin etmek, sorması gereken önemli sorulardan bir tekini bile kaçırmamak zorundaydı. Şimdi 50 kişinin hayatı kendisine bağlı olacaktı. Düşüncesini soracağı kimse olmayacaktı yanında. Böylece kaygılı ve dalgın koğuşları dolaştılar. Bu hemen hemen yarım gün sürdü. Önce kadınlar koğuşunu ziyaret ettiler. Sonra sahanlıktaki ve koridordaki bütün hastaları. En son Sibgatov'a eriştiler. Bu sessiz Tatar'ı kurtarmak için ne kadar çok çalışmışlardı. Yalnızca ölümü birkaç ay ileriye atabilmişlerdi. Ne aylardı bunlar. Sahanlığın ışıksız, hava almayan köşesinde sürülecek içler acısı bir yaşantı. Artık adamın bel kemiği kendisine destek olamıyordu. Yalnızca sırtına bastırdığı kuvvetli iki kolu onun dik durmasını sağlıyordu. Adam ancak yakındaki koğuşa kadar yürüyebiliyordu. Orada oturup konuşmaları dinlemekteydi. İçine çektiği hava uzaktaki bir vasistastan geliyordu. Tek göğüde tavandı. Fakat tıbbi tedavi, hademelerin kavgaları, hastane yemeği ve arada sırada oynanılan domino oyunlarından başka bir şey olmayan bu sefil hayat, evet bu hayat yüzünden bile doktorlar koğuşları dolaşırken adamın gözleri minnetle parlayıveriyordu. Don Sava alıştığı ölçüyü bir tarafa bırakıp Sirgotov'unkini kabullendiği takdirde kendisinin yine de şanslı sayılacağını düşündü. Sivgatov bunu, Ludmilla Afanasyevna'nın son günü olduğuna bir takım söylentiler duymuştu. Tek kelime söylemeden birbirlerine baktılar. Yenilmiş fakat yine de birbirlerine sadık iki müttefiktiler onlar. Yakında kazananın kamçısı onları yeryüzünün birbirinden uzak köşelerine sürecekti. Don Sova'nın gözleri, ''Anlayacağın ben elimden geleni yaptım şaraf.'' diyordu. ''Fakat ben de yaralandım, düşmek üzereyim.'' Tatar'ın gözleri, ''Biliyorum ana.'' diye cevap verdi. ''Beni karnında taşıyan kadın benim için senden daha fazla bir şey yapmadı ama ben seni kurtaramam.'' Akmatsa'nın hastalığında olağanüstü bir başarıya ulaşmışlardı. Vaka onlara erken gelmiş, her şey tam teoriye göre yapılmış ve yine tam teoriye göre hepsi de kendi kendilerini haklı çıkarmışlardı. Adamın ne kadar radyasyon aldığını hesaplamışlardı ve Ludmila Afanasyevna açıkladı. Taburcu olacaksın. Başhemşirenin durumu önceden öğrenip vestiyerden adamın sokak elbiselerini getirebilmesi için bu işi sabah daha erken yapmaları gerekti. Fakat Akmatsan koltuk değneğine ihtiyaç kalmadan merdivenlerden koşarak indi ve Mita'ya gitti. Bu hastanede bir gün daha kalmaya dayanamayacaktı. Bu akşam arkadaşları onu Eskişehir'de bekleyeceklerdi. Vadim, Don Sova'nın o kısmı terk ederek Moskova'ya gideceğini biliyordu. Bu şöyle olmuştu. Bir akşam önce annesinden bir telgraf gelmişti. Bunun üzerinde iki kişinin adı vardı. Kendisinin ve Ludmila Afanasyevna'nın. Annesi kolloidal altının hastaneye gönderileceğini bildiriyordu. Vadim hemen toparlayarak aşağıya inmişti. Don Sova, Halk Sağlığı Bakanlığı'ndaydı. Fakat Vera Korneliyevna telgrafı görmüştü. Genç adamı kutlayarak onu hemen oracıkta radyolog Ella Rafaelovna ile tanıştırmıştı. Altın radyoloji bürosuna gelir gelmez tedaviyi bu kız yapacaktı. Aynı anda üzgün Don Sova içeri girmişti. O da telgrafı görmüştü. O üzgün haline rağmen Vadim'e cesaret verici bir tavırla başını sallamaya çalıştı. Dün Vadim mutluluğuna kendisini kapıp koyuvermişti. Gece bir türlü uykuya dalamamıştı. Fakat sabahleyin altının ne zaman geleceğini kendi kendisine sormaya başlamıştı. Eğer bunu annesine vermiş olsalardı, altın bugün orada olacaktı. Acaba altının oraya gelmesi 3 gün alır mıydı? Yoksa 1 hafta mı alırdı bu? Doktorlar karyolasına yaklaştıkları zaman Vadim onları bu soruyla selamladı. Ludmila Afanasyevna ona birkaç gün içinde dedi. Tabii birkaç gün içerisinde burada olur. Fakat kendi kendine ben o birkaç günü pek iyi bilirim diye düşündü. Böyle bir olaya tanık olmuştu. Moskova'da bir enstitü tıbbi bir malzemenin bir Ryazan hastanesine gönderilmesini emretmişti. Memur bu adı Kazan olarak yazmıştı. Bakanlıkta ise bakanlık olmadan bir tek iş bile yapılabilir miydi? Bunu yanlışlıkla Kazak olarak okumuşlardı. Böylece ilacı uzaklardaki Kazakistan'da Almatay'a yollamışlardı.